Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulur.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 6 Haziran 2022 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Gündem yüklü. Ukrayna çatışması ve Ukrayna çatışmasının küresel yankıları. Pek çok not var hafta sonundan. 100 gün tamamlandı Rusya Federasyonu'nun özel harekat diye ifadelendirdiği Ukrayna çatışmasında, savaşında diyelim. Bu 100 günün değerlendirmeleri var. Operasyonun işte... ağır işlediği, ağır gittiğini iddia edenler var. Ağır gitmediğini iddia edenler var. Başka bir aşamaya geçeceğini söyleyenler var. Ukrayna tarafında Zelenski'nin doğu bölgelerindeki şehirleri ziyaret ettiği haberleri aktarıldı. Ukrayna ordusunda sıkıntılar var. Özellikle Severodonetsk bölgesinde yeni silah tedarikleri var. Rusya Federasyonu liderinin Putin'in açıklamaları var. Hiçbir şey değiştirmez. Çok namlulu roketler gönderiyorsunuz ama diye. İHA'larla ilgili çerez gibi düşüyorlar şeklinde ifadeleri var. Sahadan pek çok başlık var. Sergey Lavrov 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. Sırbistan'ı ziyaret edecekti. Uçağına geçit vermedi bir takım ülkeler. Rusya diplomasisi rahatsızlığını ifade etti. Sergey Lavrov'un yine açıklamaları var. Dünya tahıl krizi ile ilgili gelişmeler var. Putin'in açıklamaları yine ve Türkiye ile birlikte Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Karadeniz'e koyduğu mayınları temizleme ve tahılın dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamakta birlikte hareket edeceği yolunda haberler var. Sergey Lavrov'un gündeminde sadece bu tahıl meselesi değil, Suriye'de olacağı anlaşılıyor. Aktaracağım birazdan detayları. Tabii Avrupa'daki tartışmalar devam ediyor, onu belirtmek lazım ve hatta Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerinden bahsediyorlar. Bu arada da aşamalı petrol ambargosu devreye girdi ama Venezuela'ya ambargo uyguluyordu Amerika rejim değişikliği hedefiyle. Venezuela petrolünün Avrupa'ya satışı için yeşil ışık yakıldığı gibi haberler var. Türkiye'nin tabii NATO içerisinde tartışmalar yaratan pozisyonu İsveç ve Finlandiya bugün Baltık bölgesinde NATO'nun büyük bir tatbikatı başladı. Rusya'nın burnunun dibinde İsveç ve Finlandiya da katılıyor bu tatbikata. Ankara ile temasların devam ettiğini belirtelim. Hatta Almanya Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gelecek bu hafta. Sergey Lavrov değil sadece. Detayları aktarmaya çalışacağım. Asya'dan da gelişmeler var. Yine Kazakistan'da çok önemli tarihi bir seçim oldu. Bunu aktarmam gerekiyor. Amerika'dan, Avrupa'dan, özellikle Boris Johnson'ın başı dertte, kendi partisi içerisinde başbakanlığından olması söz konusu olabilir. Bu akşam saatlerinde, akşamüstü güven oylaması var. Pek çok not var. Avrupa'dan da hepsini aktaracağım ama 100. gün vesilesiyle bu Ukrayna krizinin dünyadaki özellikle Türkiye'yi ilgilendiren yankılarına bakacağız. NATO'yla pazarlıklara, Ukrayna-Suriye denklemini nasıl kurmak gerekiyor? Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Rusya ile ilişkileri. Programın ikinci yarısında önemli bir konuğum olacak. 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden Terörle Mücadele Merkezi'ne aynı zamanda strateji kurulu üyesi Ünal Atabay konuğum olacak ve Türkiye'nin pozisyonundan durum değerlendirmesini alacağım kendisinden. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız buradan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden radyo bölümünü tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini paylaştım. Oradan da çok hiç zorlanmadan linke tıklayarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen. Evet, Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna Özel Operasyonu ismini verdiği bu çatışmanın 100. günü aşıldı. 3 ay geçti. Kremlin amaçlarımızın bir kısmına ulaştık. Demilitarizasyon, denazifikasyon, tarafsızlığını sağlama, Rusya'ya tehdit olmasını engelleme ve tabii ki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri Donbas'ta 2014'ten bu yana Ukrayna iç savaşında bu cumhuriyetlere yardım etmek Rusya'nın ortaya koyduğu hedefler bunlardı. Hedeflerin harekat sonlandığında tamamlanmış olması vurgusu yapıldı Kremlin'den. Ukrayna için hafta sonu biraz talihsiz geçti diyebiliriz. Hava savunmasının Rusya uçağını düşürdüğü, bir Rusya uçağı düşürüldüğü haberleri geldi ama bir süre sonra anlaşıldı ki uçak kendi uçakları, bir de Galler'le Dünya Kupası elemelerinde karşılaştılar. 1-0 yenildiler maalesef kendi kalelerine attıkları golle. O yüzden çok talihsiz bir hafta oldu Ukrayna açısından. Severodonetsk'e, Donbas'ta çatışmalar devam ediyor ve Severodonetsk kentinin büyük bir kısmını yitirdiği Ukrayna ordusunun haberleri var. Bir karşı saldırıya geçtikleri, durumun belirsiz olduğu haberleri de gelmişti ama sanayi bölgesine çekildikleri yolunda benim karşılaştırmalı baktığımda anladığım şey. Rusya tarafında bu arada bir kayıp olduğu, 5. Ordu Komutanı Roman Kutuzov'un hayatını yitirdiği açıklaması geldi. Askerleriyle birlikte, öyle cephe gerisinde değil, askerleriyle birlikte savaşırken Donbas cephesinde hayatını yitirdiği haberleri geldi. Ukrayna tarafının kayıpları devam ediyor askeri anlamda. Pek çok değerlendirme var. Batılı uzmanlardan özellikle ben videolarını buldukça hepsini izlemeye çalışıyorum. Tabii bu kayıplar Ukrayna ordusu içerisinde sıkıntılar yaratıyor Zelenski yönetimiyle birlikte. Hafta sonunda Zelenski'nin de doğudaki şehirlere gittiği yolunda bir açıklama yapıldı. Bu Ukrayna ordusunun çekilme pozisyonuna girdiği Severodonetsk'te Lisiçak bölgesinde, ki geri çekilme oraya doğru diye haberler gelmişti. Ama askeri cephede Genelkurmay Başkanı Zaluzni özellikle kaygılarını dile getirmekle kalmıyor. En fazla da kaçaklar ve teslim olanlardan şikayetçi oluyor. Ukrayna tarafında 1962 ile 2004 yıllarında doğmuş olanların askere alınması gündeme sokuldu sosyal medyada. İşte deniz kıyısında, denizde yüzerken işte Odessa'da çıkartılıp askere alınanların görüntüleri de var. Ukrayna'nın Donbas saldırısı, Donetsk saldırısı haberleri de geldi. Grad atışları, rastgele sivil merkezleri. Bu 2014'ten beri aslında ben 2018'e gidip bizzat tanıklık etmiştim. Donetsk ve Lugansk sakinlerinin alışkın olduğu bir şey ama kimileri 5 çocuk diye gördüm. Okul, hastane ve kreşlerin hedef olduğu haberleri var. 62 kez ateş açılmış ve gerçekten Rusya Telegram hesaplarında büyük öfke yarattı. Ukrayna ordusunun sivil yerleşimlere hedef alan bu saldırısı. Rusya Federasyonu Ukrayna'nın askeri hedeflerini özellikle vurduğunun altını çiziyor. Askeri altyapısını, ama Ukrayna tarafından rastgele gradların savrulduğunu dile getiriyor. Kayıplar var ve bunun tabii bunun sonucu Rusya'nın haftalardır ilk kez Kiev yakınlarında hedefleri vurması oldu. Özellikle yine askeri hedefler bunlar. Pek çok örneğin Doğu Avrupa ülkelerinden tedarik edilen T-72 tanklarının bulunduğu fabrika, Odessa'da bir askeri kargo uçağı gibi pek çok açıklamada yaptılar ve Kiev'e de hassas güdümlü füzelerle Kiev'deki askeri merkeze saldırı düzenlediklerini aktardılar. Askeri yardımlar devam ediyor tabii Avrupa kanadından. Britanyalılar uzun menzilli roket sistemleri gönderecekler. Ne kadar uzun menzilli diye ona bakmak gerekiyor. Yani 70 kilometreyi aşmadığı sürece. Gerçi Rusya Federasyonu biz gönderilenleri vuracağız diyor. Bu şekilde ifade ediyorlar. İspanya 40 adet Leopard A 4 tankı verecekmiş. Ağır silah teslimatı olarak ayrıca eğitim verecekmiş. Böyle bir İspanya'daki sosyalist diyemeyeceğim, pek sosyalist sayılmaz ama tırnak içerisinde solcu, sosyal demokrat yönetimin açıklaması bu oldu. Ayrıca Bulgaristan'dan da Ukrayna'ya eski Sovyet silahları talepleri var. Şimdi bunun karşısında Rusya liderinin açıklaması vardı hafta sonunda. Rusya bir televizyonuyla konuşup, ya bu çok damlı roket atar sistemleri göndermesi hiçbir şey değiştirmez dedi Vladimir Putin. Bunların zaten Ukrayna ordusunun elinde, hani Amerikalılar, İngilizler veriyor ama Ukrayna ordusunun elinde de Gradlar, Smerçler, Uraganlar var, Sovyet yapımı silahlar var ve bunları kullanıyorlar ve bunlar vuruluyor. Tabii burada menzil önemli, 45 ila 70 kilometre menzilli. Yeni bir şey yok Amerika'nın yeni yapacağı, tedarik tabii önemli, 300 kilometreye uzanan mermileri vermeyeceklerini, roketleri vermeyeceklerini söylemişlerdi. Rusya'da eğer öyle bir şey yaparsanız bize Kiev'de komuta merkezleri, herhalde Zelenski'nin bulunduğu yerleri de kastediyorlar, vururuz demişlerdi. Putin'in anlamlı bir lafı da, kimseye alınmasın ama hava savunma sistemlerimiz o İHA'ları çerez gibi tüketiyor dedi. Yani bunlar etkili İHA'lar tabii ama sadece hava savunma sistemlerinin olmadığı yerlerde etkili. Hava savunma sistemleri olduğu zaman bunları vuruyorlar. Buklar, torlar, pansirler. Dolayısıyla bunlar çalışıyor. Savunma sanayine gidiyor paralar aslında, öyle demek lazım. Neden verdiklerini İHA'ları pek anlayamıyorum demiş Vladimir Putin. Türkiye'nin de TB2'leri verdiğini düşünürsek. Dikkat çekici bir açıklama olmuş Vladimir Putin'in açıklaması. Şimdi Rusya diplomasisinin bir de bugün öfkeli açıklamaları var. Çünkü Sergey Lavrov Sırbistan'ı ziyaret edecekti. Ve o ziyaret engellenmiş gözüküyor. Bulgaristan, Makedonya, Kuzey Makedonya demek lazım. Yunanistan kabul etmiyordu ismi. Karadağ uçuşuna izin vermediler. Şimdi bu ülkeler Rusya Federasyonu'yla savaşta değiller ama diplomatının hava sahalarından geçmesine izin vermediler. Diplomasi tarihinde çok şeye tanıklık ediliyor bu Ukrayna krizinde. Bunlardan bir tanesi de bu oldu. Doğrudan mesela savaş açsalar bari, yani savaşta olmadığın bir ülkenin diplomatının hava sahandan geçip başka bir ülkeyi ziyaret etmesine izin vermiyorsan tuhaf bir durum oluşuyor burada. Tabii Sırbistan önemli, Kosova bakımından önemli. Batı Yugoslavya'yı şimdi Alman medyasında işte 80 yıldır ilk kez Avrupa topraklarında savaş görülüyor falan gibi haberler görüyorum ben. Dehşetle izliyorum. Yugoslavya kim parçaladı? Kim hiç bir BM yasası falan olmadan dandun, Çin Büyükelçiliği dahil her yeri vurdular. Efendim çeşitli gerekçe, herkes gerekçe buluyor. Rusya'nın da gerekçesi var. Onlar da gerekçe ürettiler. Dolayısıyla 80 yıldır Avrupa topraklarında savaş yaşanmıyor iddiası çok acayip olmuş doğrusu. Yani kendileri savaş yapmıyorlar zaten, Batılılar biliyorsunuz. Ona iyilik yapıyorlar. Görüyoruz Afganistan'da 20 yıl sonra durumu. Böyle enteresan bir durum. Sırbistan yönetimi hemen Rusya Büyükelçisi'yle görüşmüş. Büyük olasılıkla Sırp yetkililer Moskova'yı ziyaret edecekler. Sergey Lavrov'un bugün öfkeli bir açıklaması vardı. Eşi görülmemiş bir karar bu dedi. Bağımsız dış politika uygulamalarını engelliyorlar bu şekilde diye bir açıklama yaptı. Sırbistan'la Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri kimse bozamaz dedi. Brüksel'deki kukla oynatıcıları ifadelerini kullandı. Tutumumuzu ifade etmemize izin vermediler dedi. Başka şeyler de söyledi Sergey Lavrov. Tahıl ürünleriyle ilgili meselenin BM Güvenlik Konseyi'nde çözme girişimleri yapıyorlar. Bir oyun oynuyorlar burada dedi. Ukrayna tarafının ABD ve Britanya'nın müdahalesiyle zaten kendileriyle müzakere etmediğini ifade etti. 8 Haziran'da Ankara'ya gelecek ve o ziyareti değerlendirmiş. Birazdan Ünal Atabay'a da soracağız ama İsveç'e Finlandiya'nın üyeliği üzerinden Ankara'nın pazarlık yapması konusunu sormuşlar Sergey Lavrov'a. O da demiş ki Ankara'nın kendi meselesidir bu. Kendi tutumu var bu konuda. Biz Türkiye ile birlikte bu gıda tedariki sorununu çözmeye ilgi duyuyoruz. Uzmanlar gidecek, yarın da ben gideceğim. Bakalım buradan ne çıkacak ama birlikte Rusya kuvvetlerinin Ukrayna, tabii mayın en önemlisi, hatta Boğaz'da da patlattılar birkaç tanesini, etkisiz kıldılar. Mayınların temizlenmesi Türk tarafının yardımcı olacağı söyleniyor. Bunları göreceğiz. Hafta sonunda Joe Biden'ın bir takım açıklamaları, daha önce biliyorsunuz son Ukraynalı ölene kadar savaşılacak diye bir açıklama yapmıştı. Ukrayna adına enteresan bir açıklamaydı Amerikan başkanından. Şimdi toprak vermeli mi barış için diye Kissinger'ın filan çıkışlarından sonra mı artık böyle bir formülasyon buldu bilemiyorum ama onların toprağı, ben söz sahibi değilim, ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna'nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir demiş. O zaman niye son Ukraynalı'ya kadar gibi cümleler saçtı diye bir soru var ortada. Alenen Ukrayna'yı meze yaptılar. Onca uyarılara rağmen Minsk anlaşmasını en başta taammüden öldürdüler. Halbuki sorunu çözecek bir anlaşmaydı 2014 darbesinin ardından. Evet, şimdi bu gıda krizi önemli. BM'ye de taşınacak. Geçen hafta Senegal liderini ağırlamıştı Soçi'de Vladimir Putin. Putin'in açıklamaları oldu arkasından. Sene yetişmemişti ama 50 milyon tona ihracatı çıkartmaya hazır olduğunu Rusya'nın söyledi. Hatta bu yüzden buğday fiyatları da epey bir Putin'in bu açıklamasından sonra düşmüş durumda. Tabii burada kritik konu tahıl. Ukrayna'dan kat kat daha fazla tahılı var Rusya Federasyonu'nun. Belirtmek lazım bunu. Yani Ukrayna'nın tahılı gitmiyor diye bu kriz çıkmıyor. Zaten pandemiden beri var olan ve raporlarda da yer alan bir şey ama tabii esas Rusya'nın tahılına ambargo yok diyorlar. Eski BM uzmanı bu konuda bir açıklama yaptı, Alfred Zeleya. Dedi ki yani Rusya gemilerine ambargo uyguluyorlar. Yani tahılı taşıyacak olan gemileri, onların sigortalanması vesaire, ona ambargo uygulayınca tabii çıkamıyor. Ama bunu siz hani vay efendim çıkartmıyor falan diye de sunabilirsiniz tabii ki. Nasıl çevirirseniz öyle uyarına getirmiş oluyorsunuz. Şimdi bu konuda tabii Belarus'tan çıkış var. Zaten Romanya'dan, Köstence, Romanya üzerinden çıkışı. Aslında Romanya çok önemli bir ülke bu savaşta kullanım bakımından. Dikkat etmek lazım Romanya'nın pozisyonuna. Bu arada da Ukrayna'da Ankara Büyükelçisi tahılı satın alan ülkelerden biri Türkiye diye bir iddia ortaya attı. Ortaya bir kanıt falan da koymuyorlar. Öyle sallıyorlar. Hakikaten enteresan. Bugün Milli Savunma Bakanı'nın da Ukraynalı mevkidaşı Reznikov'la telefon görüşmesi yaptığı ve ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durdukları söyleniyor. Mayınlarınızı ne yapacağız diye sormuş mu acaba Hulusi Akar? Çok merak ettim doğrusu. Kendilerini koruma gerekçesiyle bütün Karadeniz'i mayın tarlasına çünkü çevirdiler. Hatırlamak gerekiyor. Evet, şimdi tabii enerji krizi, gıda krizi, uygulanan politikalar, ekonomik yaptırımlar. Zaten Batı'nın en büyük terörizmi uyguladığı, bütün dünyaya uyguladığı en büyük terörizm ekonomik yaptırımlar. Bildiğiniz ekonomik savaş açıyorlar. Çok beğenmedikleri ülkelerin nüfuslarının, yani liderliklerini göya adam edecekler, öyle bir iddiaları var. Onun da ne kadar doğru ayrıca tartışılır tabii ama bütün bu ekonomik savaşın tek bir sonucu oluyor. Suriye'de gördüğümüz gibi, başka yerlerde işlerine geldiği gibi yapıyorlar bunu da. Nüfuslar acı çekiyor açıkçası bu ekonomik terörden, böyle anmak lazım da. Şimdi buna kendilerine de ızdırap verecek enerji krizini yaratmakla meşguller. Yani kaynakları yok, Rusya'dan sağlamak zorundalar. Bağımlılıktan kurtulacağız diyerek ortalığı alt üst ediyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin enerji fiyatlarının tavan yapmasında büyük katkıları var ama Rusya suçlu diyorlar. Hiç onların uyguladığı politikalarla zaten bir alakası yok bunun, yani hani öyle bir acayip. Şimdi Rusya Dışişleri'nin bütün bu panikten, enerji fiyatlarındaki artıştan AB politikalarının sorumlu olduğu yolunda açıklaması var. Dmitri Medvedev daha da ileri gitmiş. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı demiş ki yani aynı kalitede ham madde alabilmek için dünyayı didik didik edecekler Avrupalılar. Artık bakalım nereden bulacaklar. Sadece petrol meselesi de değil tabii ki. Tabii ki Rusya'nın da ihtiyacı var dünyadan pek çok şey almaya ama Rusya, Çin gibi ülkeler kaynak zengin ülkeler. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla işleri değiştiriyor biraz. New York Times gazetesi Batı'nın petrol ambargosuyla Rusya Federasyonu'nu zayıflatma projesinin başarısız olduğuna dair Clifford Krauss yazarının yazısına yer vermiş. Yani kademeli ambargo planı daha ziyade küresel ekonomiye darbe vuracak diyor. Yani bunu görmek için zaten hakikaten artık uzman olmak da gerekmiyor. Çok açık ve net bir biçimde ortada. İsviçre'nin ekonomi bakanı Guy Parmelin de benzer bir şey söylemiş. Yaptırımlar amacına ulaşamadı demiş. Hafta sonunda tabii Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar'ın da açıklamaları düşmüştü. Ben bir kısım cuma aktarmıştım size. Yani yahu bize Rusya petrolü ki daha ucuza alıyor Hindistan petrolü. iskonto yapıyoruz yani. Ya bize ucuz alıyorsun diye eleştiri yapıyorsunuz ama siz alıyorsunuz zaten çaktırmadan. Hem doğalgazı hem petrolü alıyorsunuz demişti. Böyle bir acayip durum ama Avrupa'da bir de 7. yaptırım üzerine çalışmaya başlamışlar. Polonya Dışişleri Bakanı'nın iddiası bu, onu aktarayım. Gazprom Bank'a yaptırım da varmış. O çok şahane yani. Bir ondan fazla sayısı arttı büyük olasılıkla şirket. Ruble hesabı, ikili hesaba euroları yatırıyor. Rubleye çevrilince gazı alıyor şu anda. Ne yapacaklar? Gazprom Bank'ta açılan bir hesap bu. Onu da mı kapatacaklar? Vallahi aslında belki de tümden kapatmaları mı lazım bilemiyorum. Böyle işler velhasıl. Rusya'nın bir kargo uçağı vardı, An-124. Pandemi sürecinde Çin'den Covid-19 test kitleri taşıyan Karadalılar biz el koyduk bu uçağa demişler. Böyle bir haydutluk silsilesi gidiyor. Vermeyeceğiz çıkışına izin falan gibi şeyler söylüyorlar. Avrupa'da tartışmalar var tabii. Almanya'da özellikle enflasyon oranları büyük. Orduyu şimdi gazlıyorlar. Geçen hafta konuşmuştuk. 100 milyar euroluk fona onay verdi Alman parlamentosu, Almanya parlamentosu. Ama Saksonya hükümet başkanı mesela yaptırımları eleştirmiş. Yani bize bunun maliyeti yansıyor diye. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, sık sık Putin'le telefonda konuştu bu süreçte. Arabuluculuk yapmaya da çalıştı aslına bakarsan. Rusya'yı küçük düşürmek olmaz diye bir açıklama yapmış. Yani nitekim savaş bitince diplomasi yardımıyla çıkış yolu bulabilmemiz lazım demiş. Fakat tabii bu laflar Ukrayna'yı kızdırmış. Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, artık biliyorsunuz Amerika'yı arkalarına aldıkları için herkese dayılanabiliyor Ukraynalılar. Çok enteresan bir isim. Twitter üzerinden eleştirmiş Macron'u, Rusya'yı küçük düşüren Rusya'nın kendisi. Allah Allah. İyi, Donbas'taki savaş ne o zaman? 2014'ten beri milletin üzerine bombalarla, uçaklarla bombaladılar yahu. Ben gidip gördüm orada nerelerin nasıl bombaladı. Acımasız bir biçimde hem de. Efendim, böyle küçük düşürmeyeceğiz diye çağrılar yapılmaması gerekiyormuş. Barış'ı nasıl tesis edecekler gerçekten merak ediyorum. Çok acayip bir şey. Berlusconi, Silvio Berlusconi, İtalya'nın eski başbakanı, bazı Avrupalı liderler Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerini engelledi demiş. Kim olduklarını söylememiş yalnız. Evet, eski Polonya Cumhurbaşkanı, Amerika'nın bir zamanki Doğu Avrupa sopasıydı kendisi. Özgürlük ve demokrasi aşığı olarak pazarlandı. Nobel Barış Ödülü de aldı aslında. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve bütün sol bloğu çökertme planlarında çok önemli rol oynamış bir isim ama 90'lı yıllarda sanki büyük bir özgürlük kahramanıymış gibi sunuldu kendisi. Lech Walesa, sendikacı. Efendim, ortaya da işte bu koyu Katolik muhafazakar her şeyi özelleştirmiş. Yine de Avrupa Birliği ile sıkıntılar yaşayan Polonya çıktı. Kendi yönetimine kızmış. Demiş ki yani kurtarma paketi şimdi tabii Polonya ile o kadar Avrupalılar papaz oldular. Sonunda da kurtarma paketini vermek durumunda kalıyorlar Polonya'ya. Eleştirmiş yani Polonya ve Macaristan'ın olmadığı yeni bir blok oluştursun Avrupa Birliği demiş. Kendi ülkesine böyle bir çıkış yapıyor. Beğenmemiş herhalde, yeterince Amerika gibi neoliberal bir yer olarak görmüyor herhalde. Eleştirmiş kendi ülkesini. İyi, haklı da eleştirisi. Polonya'nın Avrupa Birliği'nden işi ne diye sorulabilir. Kriterlere bakarak tabii sorulabilir. Ama diyeceksiniz ki Avrupa Birliği Ukrayna'yı da AB üyesi yapmaya kalkışıyor. Bildiğiniz aşırı sağcı, bildiğiniz neo-nazi, devlete monte edilmiş bir yapıyı böyle jet hızlı Avrupa Birliği yapabilir miyiz diye heyecan yaptılar. Gerçi daha sonra tabii arda arda açıklamalar geldi. Yok öyle bir şey diye. Neyse ki yani ben jet hızıyla yapabilirler diye de düşünmüştüm. Nasıl artık değer meğer kalmadı Avrupa Birliği'nin. Türkiye'yi kaç yıldır bekletiyorlar? Bir sürü şey de öne sürüyorlar ama bildiğiniz banderistlerle hiçbir dertleri yok. Onları böyle vatan savunucuları olarak filan görüyorlar. Kendi vatandaşlarının dillerini konuşmasını istemeyen, onları ortadan kaldırmakta bir şey görmeyen, nasıl halledeceklerini bilemeyenleri rahatlıkla Avrupa Birliği içerisinde alabileceklerini filan da düşündük bu süreçte. Kendi açıklamaları yüzünden. Velhasıl fakat Ukrayna tabii bu arada Macaristan'la da kapışmış, onu da belirtelim. Macaristan'ın hem lideri Viktor Orban, ABD yahut Ukrayna benim umurumda değil, ben Macarım, Avrupa'nın orta yerinde katliama yol açan bir aptal yüzünden ülkemi kaybetmek istemiyorum demiş Orban. O da değil sadece, bir de Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Kever de eleştirmiş. Hem destek istiyor hem de böyle dayak atmadığı kalıyor bize demeye getirmiş ve zihinsel sorunları var demiş. Zelenski'nin sosyal medyada çok taraftarı var. Bir de eleştirenler var. O eleştirenler daha bire bir şeyler çektiğini iddia ediyorlar açıklamaların içeriğine bakarak gündeme taşıdıkları bir şey bu. Tabii Ukrayna çok sinirlenmiş Macaristan'a ve Rusya Federasyonu'na bağlılık şaşırtmıyor. Geçmişte de biraz Sovyet dönemini hemen anıyorlar. Kendileri de o dönemlerde tabii 2. Dünya Savaşı falan onları almışlar. Dışişleri Bakanlığı kendileri Nazilerle hareket ediyor tabii. Öyle bir durum var. Evet, şimdi Avrupa'da böyle tartışmalar var. Amerika'da da benzin tartışmaları var. Hakikaten Amerikan ekonomisini bir şekilde ki enflasyon 8,5-8,3 son iki aydır. Yine tabii ellerinde aygıtlar var. Dolar nasılsa rezerv para. Ama benzin fiyatları da durduramıyor Biden yönetimi. Rekorlar kırıyor. Geçen seneye oranla acayip bir artış var. Neredeyse %50'den fazla Amerika için çok fazla. Mike Pence eski başkan yardımcısı gitmiş ve aracına yakıt alırken hemen akaryakıt fiyatlarının fotoğrafını gösterip geçen sene galon fiyatı 2.39'du. Şimdi 4.89 neredeyse ikiye katlanmış. Evet, %50 değil daha fazla. %100'e yakın. Dizelde 5.49 olarak gözüküyor. Amerikan enerjisinin önünü aç hey Biden diye Amerikan başkanına seslenmiş. Tabii Amerikalıların bu benzinle başları dertli. OPEC artı biraz daha fazla üretim artışına gidecek. Aktarmıştım Cuma günü size ama yine de sıkıntılı bir durum var. Öyle ki Amerikalılar ya biz şimdi Venezuela'da istemiyoruz, rejim değişikliği istiyoruz ama deviremedik. Maduro da bir muhalefetle otursun diye hani kendilerini teşvik için bir kısım petrolü Avrupa'ya satabilsin, izin verdik şeklinde. İngilizce allow fiilinde kullanarak yani sanki görüyorsunuz işte dünyanın ağası Amerika tabii. O izin verebilir ülkelere ya da izin vermez. Öyle bir durum. Velhasıl kelam İtalya'nın Eni'si ve İspanya'nın Repsol şirketinin Avrupa'ya petrol, Venezuela petrolü vermesine izin verecekmiş Amerikalılar. Neden acaba diye. Tabii ki petrol ihtiyacı var her yerde. Efendim kendi uyguladıkları politikalarla böyle başları belaya giriyor. Sonra parya devlet ilan etmek istedikleri Suudi Arabistan'ın liderliğiyle nasıl görüşsek diyorlar. İptal ettiler şimdilik Temmuz'a kaldı Muhammed Bin Salman'la görüşmeleri. Ya da çok beğenmedikleri solcu Venezuela'nın petrolünü mecburen satmasına izin vermek durumunda kalıyorlar tırnak içerisinde. Böyle bir durum. Evet, gelelim NATO işlerine. Baltık Denizi'nde 17 Haziran'a kadar Baltops 22 isimli geniş çaplı bir askeri tatbikat başlıyor. İsveç ve Finlandiya'da katılıyor. Henüz NATO üyesi değil iki ülke. Türkiye engel oluyormuş gibi bir görünüm var ama tatbikatta hem ev sahibi olarak Stockholm Limanı'nı hepsi demirlemişler. Bu başladı. NATO Rusya sınırlarında gövde gösterisi yapıyor. Rus ordusunu acaba New York açıklarında mı tatbikat yapsa bilemedim şimdi. Ya da belki Küba'da olabilir. Şimdi tabii Türkiye pürüzü devam ediyor burada. Cuma günü NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ki Bilderberg toplantıları başladı Washington'da. Onun için Amerika'da Stoltenberg telefonda görüşmüş Erdoğan'la. Türkiye'nin güvenlik endişelerini vurguluyor ve açıkça, çok açık ve net bir biçimde bu endişelerimizi karşılamaları gerekiyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Stoltenberg de yapıcı bir görüşme yaptıklarını söylemiş. Türkiye çok değerli bir müttefik diye tekrarlamış. Gıda güvenliği vesaire demiş falan. Velhasıl Erdoğan'ın hafta sonu Kızılcahamam'da AKP'nin istişare değerlendirme toplantısında yine çıkışları vardı. NATO'nun terör güvenliğini sağlayacak bir teşkilat olmadığını söylemiş Cumhurbaşkanı. O yüzden yani bizim dediğimizi yapmanız lazım çok da öfkeli bir biçimde. İsveç'te, Finlandiya'da, Yunanistan bu arada Dışişleri Bakanlığı'na çağırmışlar. Yunanistan'da da gösteriler oluyor. PKK olarak Türkiye algılıyor bu gösterileri ve Türkiye karşıtı gösterileri kınıyor. Tabii iddialar var bu konuda ve hatta Finlandiya Savunma Bakanı'nın bir takım bağlantıları yüzünden Türkiye'nin görevden istifa ettirilmesinden ne istiyor diye iddialar bile ortaya atıldı. Onu da belirtelim. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye'yi yeni operasyon kaldığı yerden 2019'dan devam etmesi konusunda hazırlıkların sürdüğünü de dile getirdi. Bu hafta Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları, pardon, önce galiba Sergey Lavrov gelecek. Emin değilim, Almanya lideri Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da gelebilir. Burada tabii Suriye meselesi de konuşulacak, öyle anlaşılıyor. Askeri bir heyet de eşlik edecekmiş Sergey Lavrov. Yani sadece tahıl değil, Suriye harekatı, herkes biraz oraya bakıyor. Kremlin sözcüsü doğruladı bu görüşmede Suriye meselesinin de gündeme geleceğini düşündüğünü, çok büyük olasılık diye ifade etti. Beraber göreceğiz ama bu arada Suriye ordusunun da özellikle Tel Rifat, Membiç hattında safları sıklaştırdığı, güçlendirdiği haberleri geliyor. Enteresan bir başlık yine bu Mazlum abi Abdi, Trump'ın generali diyeceğim. Amerikalılarla birlikte çalışan SDG komutanı Reuters'a konuşmuş ve diyor ki Suriye yönetimi Türkiye işgaline karşı hava savunma sistemlerini kullanmalı. Çok enteresan. Halbuki hiç Şam'la bir ilişkiyi savunmuyordu kendileri. Birdenbire şimdi Suriye bizi savunsun gibi açıklamalar yapmış. Çok dikkat çekici. Halbuki bölgede tahılı alıyorlar, petrolü alıyorlar Amerika'nın desteğiyle. Türkiye'ye bile satıyorlar. Hakikaten Şam'la da ilişki kurmayabiliyorlar. Böyle değişik çelişkiler var. Evet, şimdi birazdan konuşacağız. Ünal Atabay'ın da Ukrayna-Suriye denkleminde Türkiye'nin pozisyonuna dair görüşlerini alacağım. Washington'da Mandarin Oriental Hotel'de 68. Bilderberg toplantısı yapıldığı haberi geldi. Amerikan medyası fazla bir şey yazmıyor. Ben size başlıkları aktarmıştım. Big Tech, Big Pharma dediğimiz büyük teknoloji şirketleri, büyük ilaç şirketleri, pandemi sonrası Ukrayna yetkilileri, Finlandiya Başbakanı gibi isimler de var. Türkiye'den de katılımcılar var. Dikkat çekici bir toplantı yaptılar. Bu 2019'dan beri toplanmamıştı. Böyle hani gizli toplantılar diye böyle komplo teorisi olarak sunuluyor ama orada işte düşünceler paylaşılıyor vesaire. Stoltenberg oldu orada, Amerikalılar, Amerikan yönetimi, askeri yetkilileri, Jake Sullivan, Kissinger katılmış. O toplantıdan çıkan sonuçları hiçbir zaman tartışamayacağız ama toplantıyı en azından haberleştiren muhalif Amerikalılar var. Oradan aktarıyorum ben de sizlere. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda Ünal Atabay var. 21. Yüzyıl Enstitüsü Terörle Mücadele Merkezi'nin başında, aynı zamanda strateji kurulunun üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza Ünal Bey.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi 3 aydır tabii Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi bütün jeopolitik denklemleri etkiledi. Biz de notlarımızı alıyoruz. Dünyadaki bütün yankılarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye de çok tartışıldı bu 3 aylık süreçte ve hem Ukrayna etrafındaki resim hem bütün dünyada konumlanışlar, pozisyon alışlar da değişiyor yavaş yavaş, ya da bunun işaretleri var gibi gözüküyor. NATO'ya ve Avrupa'ya yankıları oldu bu krizin ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bu vesileyle gündeme alındı. Ve burada da tabii Türkiye birdenbire denkleme girdi. Yalnız çok enteresan bir biçimde Türkiye'nin çok fazla derdi olduğu galiba ortaya çıktı. Batı'yla alakalı bir pazarlık masası kurulmuş gibi bir resim var. Öncelikle Ukrayna krizi bir böyle Pandora'nın kutusunu sanki açmış gibi bir resim çıkıyor ortaya. Ne düşünürsünüz, nasıl düşünürsünüz bu operasyonun geldiği yerde Türkiye'nin aldığı konumlanışı?
Şimdi Ceyda Hanım, inanın bu Ukrayna kriziyle Türkiye'nin batıyla olan münasebetlerindeki çatlak veya bazı suyun altında görünmeyen sorunlarımızın su üstüne nasıl çıktığını, aslında çerçevesini özetle siz çizdiniz. Şimdi tabii yani dünya dönemsel olarak jeopolitik ve jeostratejik dengeleri kırılarak dönemsel krizler yaşıyor. Hı hı. Tabii bu olağan bir şey aslında ama önemli olan bu krizi ülkelerin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yönetebilmek, bunu bir barış sistematiği içerisinde sonuca ulaştırabilmek, bir çatışmaya, sıcak çatışmaya evrilmeden ön alabilmek en önemli meseledir.
Evet.
Tabii bu hem bir dünyada, tabii her ülkenin kendi liderliği, kendi kadroları, yönetimsel yapısıyla da çok yakından ilgili. Ülkelerin kendi çıkarlarıyla çok yakından ilgili. Ama öte yandan tarihsel geçmişleriyle, hafızalarında kazınmış bazı arka plandaki duygularıyla da çok yakından ilgili.
Evet.
Şimdi bütün bu çerçeveden sonra sizin de çizdiğiniz çerçeveyle birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor, neyi söyleyebiliriz? Evet, Türkiye'nin Batı'yla olan münasebetlerini, tabii Türkiye Atatürk'ün çizdiği çağdaş seviyenin de üstüne çıkacak bir hedefi var. Yani Türkiye Batı'ya bakan bir yüzü var. Ama öte yandan komşularıyla da iyi münasebetlerini sürdürme arzusu ve niyeti ve hedefi olan bir ülke. Yani Rusya'sından tutun, güneyine indiğimiz zaman Orta Doğu'suna kadar, batısından doğusuna kadar. Ama evet, batıya bakan da bir yüzümüz var.
Evet.
Batıyla da ilişkilerimizi düzenli bir şekilde götürmek istiyoruz ama ulusal çıkarlarımıza zarar vermeyecek şekilde bunu öneriyoruz. Ama maalesef batıda NATO'nun üyesi olan bir Türkiye olarak, Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen, yıllarca 1964'ten beri bekleyen bir Türkiye olarak, Batı'nın bize bakışıyla ilgili sorunları var. Bizim Batı'ya bakışımızda bir sorun yok. Şimdi bu sorunu dönemsel olarak tırmanan bir şekilde izleyebiliyoruz, yaşıyoruz. Bazen bu düzlemsel bir hale geliyor. Ama bizim beklentimiz Batı'yla da kaynaşan ama dünyayla da kaynaşan küresel aktörlerle birlikte bir uyum içerisinde hareket edebilen bir Türkiye. Yani bizim stratejik hedefimiz, Atatürk'ün çizdiği o istikamet doğrultusundaki hedefimiz, onu söylüyorum.
Evet.
Ama işte bu Ukrayna krizinde tabii demek ki böyle zamanlarda daha belirginleşiyor olaylar. Ukrayna krizi bize biraz daha dünya ile olan münasebetlerimizde ders çıkaracak şekilde bazı doneler çıktı ortaya. Mesela NATO'nun bünyesinde olan bir Türkiye'nin NATO'nun birlikte hareket edebilme, NATO'nun ülkelerini, kendi yani 30 ülkesini, dayanışmasını, birbirinin kuyusunu kazmadan bir başka ülkenin, yani kendi üye ülkeleri içerisindeki ulusal çıkarlarına zarar vermeden, zedelemeden hareket etme kültürüyle ilgili bazı sorunları daha önceden biliyorduk, yaşıyorduk ama biraz daha su üstüne çıktı. İşte az evvel dediğim konu o, su üstü, su altı dediğim.
Evet.
Yani iceberg'in altı üstü deniyor, ben biraz Türkçeleştirerek söyledim.
Evet, evet.
Şimdi, tabii Ukrayna meselesinde hemen önümüze çıkan, sizin de altını çizdiğiniz İsveç ve Finlandiya meselesi var. İsveç ve Finlandiya tarafsızlığıyla, ekonomik kalkınmışlığıyla aslında savaşı da istemeyen bir ülke modeli bunlar ikisi de. Geçmiş tarihte de savaşlardan çok çekmiş. Savaşçı da bir ülkeler. Bununla ilgili tecrübeleri de var. Ama artık dünyaya başka bir gözle bakmaya çalışan bir ülke bir anda NATO'ya üye olmama konusunda da irade belirtmelerine rağmen, bu Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında biliyorsunuz bu yönde söylemleri ve ifadeleri oldu her iki ülkenin de. Ama bir anda baktık ki NATO'ya girmenin konusunda karar aldılar. Rusya tehdidi bir gerekçe gösterildi sonuçta. Ama Rusya'nın girdiğiniz zaman esas tehdit başlayacak. Aslında siz kendi kendinizi de rahatsız ediyorsunuz gibi bu karşılıklı diyalog da biliyorsunuz yaşandı.
Evet.
Benzer diyalog. Şimdi sonuçta Türkiye'nin de bu ülkelerden bir sıkıntı yaşadık. PKK terör örgütüyle olan münasebetleri. Sonuçta Türkiye olarak bir veto kartı elimizde. Yani oy birliğiyle alınan kararda hayır deme hakkımız olduğu için Türkiye'de bu hakkın kullanılması noktasında bir müzakere yürütülüyor. Ama
efendim bugüne çok sözünüzü kesiyorum ama kusura bakmayın. Bugüne kadar hep aslında son 5-6 senede çok veto kartı, hatta daha da uzun süre öncesinde bahsedildi, iktidar tarafından dile getirildi ama hiçbir zaman kullanmadı. Bu sefer kullanma şeyi var mı, durumu, yani bu Ukrayna denklemi bağlamında daha yüksek görüyor musunuz veto meselesini siz?
Yani zaten kullanmazsak Ceyda Hanım, daha önceki geçmişte yaşanan tecrübelerden ders almamış oluruz. Öte yandan bir kararlılık ortaya kondu, veto kartının kullanılacağı yönünde. Buna rağmen bir geri adım atılırsa yani bu son derece yanlış bir dış politika olmuş olur. Yani bu kartın sonuna kadar kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle bizim tabii Türkiye olarak ağzımızın en fazla yandığı mesele PKK-PYD meselesi. PKK meselesi. Bunu şimdi hangi ülke destekliyorsa, hangi ülke olursa olsun arkasında varsa, bu ülkelere yönelik Türkiye'nin bir karşı duruşu var. Olmak zorunda. Çünkü onun uluslararası desteğine, uluslararası arenadaki örgütün desteği, lojistiği kesilmediği takdirde örgütün varlığı bir şekilde devam ediyor. Askeri tedbirlerle bunu sonlandıramıyorsunuz. Bir yere kadar getiriyorsunuz ama akış devam ettiği sürece örgütün de varlığı sürüyor. Bu nedenle bu noktada birleşiyor. Buyurun Ceyda Hanım.
Şimdi o kadar çok aslında 10 madde falan diye bir ara yazılmıştı basında. Yani talepler var. Ne elde edebilir? Yani Batı'da, çünkü Stoltenberg'in söylemlerine bakıyorum. Ben özellikle Türkiye çok önemli ülke, çok değerli müttefik, işte şunda da etkili, bunda da etkili, Karadeniz'de şuydu bu. Yani jeopolitik önemini sürekli şey yapıyor. Şimdi az bir zaman kaldı Haziran sonuna. Yani bu iş uzar mı uzamaz mı diye herkes konuşuyor. Yani Türkiye yani Suriye'ye harekattan tutalım da bu İsveç ve Finlandiya'da desteğin kesilmesine uzanan, ama bu arada Amerika var. Yani Amerika'da Suriye'nin kuzeydoğusunda başka bir Türkiye açısından başka sıkıntılı bir resim yaratıyor. Yani bir denklem içinde denklem var. Dolayısıyla buradan ne çıkartabilir Türkiye? Etkili olur mu bu veto tehdidi? Karşılığında bir taviz alır mı sizce? Böyle bir olasılık var mı?
Valla benim gözlemlediğim Finlandiya ve İsveç'in bir müzakere niyetleri var. Bu PKK-PYD'den de kurtulma arzuları da var. Ama tabii ki terör örgütünün bu ülkede uzun yıllardır ülkenin siyasal sisteminde de yer alacak şekilde kılcal damarlarına kadar ilerlemişler. Yani bu siyasal sistemde söz hakkı olacak noktalara ulaşmış örgütün oradaki varlığı. Özellikle İsveç'i söylüyorum. Tabii bundan sıyrılması İsveç'in kendi iç dengeleri, kendi iç siyasal sistematiği ve dünyaya bakış açısı itibariyle sıyrılması pek kolay görünmüyor. Bir taraftan NATO'ya girme arzuları var ama bir taraftan da işte PKK prangası var. O prangadan çıkması için Türkiye'nin bu müzakereyi Türkiye o nedenle yürütüyor. Yani bu beladan onların da kurtulması. Çünkü bu bumerang gibi bir şey terör, biliyorsunuz Ceyda Hanım. Gelir bir gün sizi vurur. Yani siz beslersiniz, o size sorun olmaya başlar. İsveç'in de başına gelen bu. Finlandiya'da kısmen bu yönde. Şimdi burada bundan vazgeçer mi? Yani benim gördüğüm şu, herhalde NATO'ya üyelikten vazgeçecekler ama bunlardan vazgeçmeyecekler. Evet. Böyle görünüyor.
Efendim peki Amerika'nın şimdi Suriye operasyonu da size vakitte geçiyor. Hemen onu da araya sorarak, ekleyerek sorayım. Türkiye'nin yeniden 2019'da kaldığı operasyona devam edeceği yolunda. Ama buna da Amerika en başta, tabii bilemiyoruz, Rusya da çok fazla statükonun değişmesini istemiyormuş gibi bir görünüm çiziyor. Ama aslında tabii Amerika orada Suriye sahasında daha etkili, en azından merkezi hükümetle çözümü engelleyen güç olarak. Ve Amerikalılar açıkça işbirliği yapıyorlar, savunma bütçelerinde para ayırıyorlar Türkiye'nin terör örgütü gördüğü. Yani bu İsveç Finlandiya'nın ötesinde bir sorun galiba. Hem bu operasyon mümkün olur mu, yoksa iç politik bir tüketime mi yönelik? Hem asıl bunları Amerika ile tartışmak gerekmez mi Türkiye açısından?
Gayet tabii, zaten İsveç ve Finlandiya'nın bu müzakere meselesini kabul etse dahi Amerika Birleşik Devletleri başta PKK'yı destekliyor. Suriye'nin kuzeyinde başımıza bela olan noktada ve Amerika da arkasında duruyor. Amerika'nın varlığı da orada sürüyor. Yani aslında bu İsveç ve Finlandiya yarın evet biz kestik bunu dese de bu sorunu çözmüyor aslında. Esas sorun NATO'nun ülkelerinin tamamının kabul etmesiyle başta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu örgütsel desteği kesmesi noktasında bir şeye ulaşmamız lazım, sonuca ulaşmamız gerekiyor. Bu olmadan mümkün değil. Siz de ifade ettiğiniz gibi yani Suriye'deki varlığı devam ediyor. Bizim buradaki harekatımız askeri anlamda çok etkili olacak ama siyasal düzleme geldiğimiz zaman, politik düzleme geldiğimiz zaman Amerika başta olmak üzere önümüze birçok çıkmazlar sunuyorlar. Aslında Rusya'nın Suriye'deki varlığının ya Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan bir duruma bağlı olarak Suriye sahasında henüz bir stratejik etki üretmedi. Yani yeni bir değişim yaratmadı orada.
Evet.
Yani şunu söylüyorum hani Rusya oradan Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı henüz Suriye sahasına yansımış ciddi bir parametre yok.
Yok, evet.
Yok ama Türkiye şu olabilir. Belki savaş bittikten sonra başka bir parametreyle karşılaşabiliriz. Yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Bu başka. Ama bizim veya yapacağımız işte bu önümüzdeki planlı harekatın sonucunda yeni bir parametre de önümüze çıkabilir. Bu bir ayrı bir başka. Şimdi bunların hepsi üzerine de tabii ki düşünmek gerekiyor ama şu bir gerçek. Türkiye hani siz harekat konusuna da değindiğiniz için ben hemen oraya girmek istiyorum.
Tabii.
O bir parantez açtınız orada çünkü. Şimdi bu harekatta İran'ın faktörünü göz ardı etmememiz gerekiyor. Rusya her ne kadar burada belki sessiz kalacak veya buradaki harekata ilişkin bir müdahil olmayacak gibi görünse de onu bilemiyoruz. İlerleyen günlerde belli olacaktır. Lavrov'un gelişi var. Belki onu da soracaktım. Zaman var mı bilemiyorum. İran faktörünü de dikkate almamız gerekiyor. İşte onun için Astana meselesi var ama orada biliyorsunuz çok böyle aman aman ilerlemiyor Ceyda Hanım.
Evet ama işte efendim hakikaten çok trajik olan Türkiye'nin bütün harekatları daha fazla göç olarak geri döndü. Hani orada TL kullanımı, üniversite kurulması, kaymakam atanması vesaire. Yani giremediği bölgelerde de Amerika etkisi falan. Hani dolayısıyla biz Türkiye içerisindeki insanlar olarak bu harekat bize ne getirecek acaba diye düşünüyoruz. Özellikle sığınmacı meselesinden kaynaklanacak şekilde. Yani neyi çözecek, Türkiye'ye ne taşıyacak diye kaçınılmaz olarak düşündüğümüz için yani güvenlik bu da güvenliğin içine giriyor artık çünkü maalesef sınırlar eleye dönmüş vaziyette ya en azından sonuçları o şekilde. O yüzden bir parça insan açıkçası merak ediyor bunu yani çünkü Halep bölgesinde Türkiye daha nereye kadar ilerleyecek? Manbij'de ilerledi ve oradan sonra nasıl çıkılacak bir de değil mi? Yani hani o da var. Biraz sıkıntılı bir başlık gibi yani sadece Amerika ile bağlantılı değil daha geniş bir sıkıntısı var gibi geliyor bana. Onun için soruyorum bu konuda fikrinizi. Yani ne getirir Türkiye'ye? Son olarak yani bir de onu kısaca
şöyle Ceyda Hanım katılıyorum. Çünkü o sadece Amerika ile ve Rusya ile sınırlı değil olay. Evet. Suriye meselesini Suriye yönetimiyle İsrail, Mısır, Ürdün, İran denklemi hatta Körfez ülkeleri denklemi içerisinde ele almamız gerekiyor.
Evet.
Bu konu çok boyutlu. Orta Doğu denklemi üzerinde biz yeni bir paradigma, yeni bir dosya açmamız gerekiyor. Suriye dosyasına.
Evet.
Sadece Suriye'ye, sadece Rusya ve Amerika'ya endeksli değil. İnanın bu İsrail'i de bütün bu saydığım ülkeler denklemi üzerinden bir masaya yatıracak bir politik düzlem yaratmamız gerekiyor. Bu askeri harekatta evet Türk ordusu orada başarılı olur, olacaktır. Bundan şüphe yok. Örnekleri var. Bu harekatta da bir neticeye ulaşır. Ama askeri harekatı taçlandıracak olan politik düzlemdir. Bu jeopolitik düzlemi biz yaratacak, bir iklim oluşturacak bir noktaya taşımamız gerekiyor bunu Orta Doğu'da. Yani bunun üzerinde biraz çalışmamız gerekiyor Ceyda Hanım.
Evet.
Ki bu orada terör örgütü üzerinde etkili olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki terörde olan desteğini kesilmesine vesile olalım gibi. Bunun Irak sahası var. İran sahası var. İran meselesi var. İran'ın Suriye'deki varlığı var. İsrail'in kendi güvenlik endişeleri var. Aynı şekilde İran'ın güvenlik endişeleri var. Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları yönündeki güvenlik endişeleri var. Lübnan var. Bakın bunların üzerinde bir ciddi bir büyük dosyadan bahsediyorum. Büyük resimden bahsediyorum. O nedenle bu yani sürüncemede kalıyor. Bunu tabii ki uluslararası boyutunu tabii ki konuşmuyorum. Cenevre'ye uzanan siyasal düzleme, anayasa hazırlığı bunlar teknik olaylar. Önce siyasal jeopolitik düzlemi bir paradigmasını, bir dosyasını oluşturmamız lazım. Ciddi yeniden. Yeni bir başka bir dosya. Evet, ben çerçevesi böyle özellikle.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Ünal Bey. Sağ olun.
Ceyda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Teşekkürler. Evet efendim, Ünal Atabay ile konuştuk, değerlendirmelerini aldık Ukrayna-Suriye denkleminde Türkiye'nin duruşu bağlamında. Vaktim azaldı ama birkaç küçük başlık daha aktaracağım. Kazakistan'da anayasa değişiklikleri için referandum yapıldı. Evet oyu çıkmış gözüküyor. Hakikaten tarihi nitelikte, hem parlamentoyu güçlendirmesi, hem idam cezasını kaldırması, hem devlet başkanlarının siyasi partiye üye olmayıp daha tarafsız konuma geçmesi, hem işte içerisinde pek çok özgürlük çerçevesini artıracak Ocak ayında büyük olaylar yaşanmıştı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü müdahale etmişti. Asya'da hakikaten Afganistan'dan çekilmesi 20 yıl sonra Amerika'nın sonrasında bir istikrarsızlık kaynağı olacak deniliyordu. Bu referandum dikkat çekici, bunu da konuşmaya çalışacağım. Bu hafta ve Boris Johnson'da göreceğiz akşam saatlerinde oylamada acaba liderliği koruyabilecek mi diye öncelikle aktarayım ve artık şarkıya biraz vakit kalsın. Charlie Puth'tan Attention konser kaydıymış bu Attention. Güzel bir şarkıyla veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın. Cause he knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going round, go round, go round every party in LA. Cause he knew that I knew that I knew that I'd be at one. Whoa. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Whoa. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming. Yeah. You don't want my heart. What? Please, you just take a part of me.
Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.